Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Malumunuz olduğu üzere efendim, programlarımızda bir süredir İstanbul'un fethini konuşuyoruz ve onun Kutlu Fatihi Sultan Mehmet Han'ı konuşuyoruz. İstanbul'un fethi kuşkusuz sadece içinde bulunduğu dönemi ilgilendiren değil, aradan geçen asırlar sonrasına rağmen bugünü de ilgilendiren, sadece bizi de ilgilendiren değil aslına bakılırsa dünyanın genelini, bütün insanlığı ilgilendiren önemli mesajlar içeriyor. Dolayısıyla bu mesajları sıklıkla dillendirmek, aktarmak, altını çizmek, üzerine düşünmek oldukça önemli. Hele ki insanoğlunun artık böyle buhranların içerisinde, merkezinde bulunduğu bir dönemde bu sıkıntılardan nasıl kurtulabiliriz sorusuna cevap aramak için İstanbul'un fethi de önemli mesajlar barındırıyor. Biz de dilimiz döndüğünce her yıl 29 Mayıs tarihinde onun öncesi ve sonrasında İstanbul'un fethini konuşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz birkaç programda da bu konuyu değerli Okay Tiryakioğlu ile konuşuyorduk. Bu programımızda geçen birkaç programın mütemmim cüzü olacak nitelikte bir program olacak. İstanbul'un fethi sonrası neler oluyordu? Onları konuşmaya başlamıştık. Bu programda da yine aynı konuyu değerlendirmeye devam edeceğiz. Değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Çok teşekkür ederim.
Şimdi İstanbul'un fethi sonrası neler yaşanmıştı? Bunları biraz konuşmuştuk ama devam edecektik bu programımızda. Fakat sizin yine gündemdeki tartışma konularından birine dair söyleyeceğiniz birkaç şey var. Onları isterseniz aktarın, ardından sohbetimize başlayalım. Buyursunlar abi.
İnşallah. Eyvallah İbrahim'ciğim. Şimdi bu daha eski, evvelki yıllarda da zaman zaman kulağıma geliyordu. Geçen günlerden, haftalardan bir tanesinde sosyal medyada bir benzerinin tartışıldığını duydum. Osman Gazi'nin bağımsızlığıyla ilgili, yani bu bir Konya merkeze, yani Anadolu Selçuklulara bir isyan şeklinde mi, bir başkaldırı şeklinde mi oldu, yoksa tarihin o döneminde peş peşe gelen olaylar bunu bir zorunluluk haline mi getirdi? Bununla ilgili birkaç kelam etmek istiyorum.
Lütfen.
Selçuklu, Anadolu Selçuklu'nun, biz biliyoruz ki 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında Moğol İlhanlı Devleti'ne, o dönemde İran'da yerleşmiş Moğol İlhanlılarına tabi, metbu bir devlet haline dönüştüğü hepimizin de malumu. Fakat şöyle bir şey var. 1231'de, yani daha bu 1243 öncesinde, bir 11-12 yıl öncesinde Batı hudutlarında Selçuklu Devleti'ne 1201 sonrası kurulan bu İznik Rum Devleti'ni biliyoruz. Bu Paleolog Hanedanlık şeyden kovulduktan sonra, hı hı, 1204 Latin istilasından sonra biliyoruz ki, konuşmuştuk bunları. Dinleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. İznik'te yerleşmişti hanedan. Bu İznik Rum Devleti ile birlikte o zamanki Türkmen hudutlarında zaman zaman ciddi manada çatışmalar oluyordu. Hatta bu yüzden de Anadolu Selçuklu Devleti savaşçı Türkmenleri, ki bunların en başında gelenlerden biri de hiç kuşkusuz Ertuğrul Gazi'nin Kayıboyu'ydu, bunları Batı hudutlarına yerleştiriyordu. Bunlar Doğu Roma'yla, yani o dönemki bu İznik Devleti'yle bilhassa ciddi çatışmalara giriyorlardı. Fakat bu çatışmalar zaman çok yıpratıcı olsa da iki tarafta birbirini bir nevi tampon bölge olarak dengede tutuyordu. İki tarafında bir nevi işine geliyordu. Türkmenler için bir gaza alanıydı. Rum devleti de Türkmenlerle çok ciddi çatışmalara girmekten kaçınıyordu. Çünkü karşısında Gazan Han vardı. Nihayetinde İlhanlılara bağlı bir, neticede Anadolu Selçukluları İlhanlıların bir metbu devleti olduğu için. Hı hı. Aynı şekilde bu daha ilerleyen yıllarda, şeyde 1261 sonrası Paleologlar geri aldıktan sonra İstanbul'u, şeylerden, Haçlı Latinlerinden geri aldıktan sonra da bu karşılıklı tatlı sert mücadeleler sürdü. Çünkü tekrar altını çiziyorum, o dönemde bilhassa Gazan Han'ın idaresindeki İlhanlılardan Doğu Roma ciddi manada çekiniyordu. Fakat 1231 tarihinde Selçuklu Devleti hudutlarında bu İznik Rumlarıyla ciddi bir çarpışma başlıyor. Hı hı. Bu öyle bir raddeye geliyor ki o dönemdeki büyük Anadolu Selçuklu Devleti'nin en muazzam ve mükemmel sultanı olan Alaaddin Keykubat, Sultan Alaaddin Keykubat. Ondan sonrası da zaten devlet süratli bir şekilde çözüldü. Alaaddin Keykubat'ın mahiyetinde Ertuğrul Bey de vardı, Ertuğrul Gazi vardı. Yani Osman Gazi'nin babası. Hı hı. Alaaddin Keykubat, Ertuğrul Bey'in burada bu muharebe esnasında Akıncı Bey olarak gösterdiği kahramanca hizmetlerden çok memnun kaldı. Muharebe sonrası İznik Rumları bu noktada yenilgiye uğratıldı. Ciddi bir haraç bağlanarak bu noktada bir savaş tazminatı alınarak başarı sağlanınca Alaaddin Keykubat bu Söğüt havalisini İbrahim'cim Ertuğrul Bey'e yurtluk olarak verdi.
Evet.
Yani o zamana kadar mahiyetinde bir askerdi. Bir Akıncı'dı, Akıncı Bey'iydi. Fakat bu 1231 savaşından sonra Söğüt havalisi resmen kayıtlı bir şekilde, yani Selçuklu Devleti'nin kayıtlarına yazılı bir şekilde, geçecek şekilde tevdi edilmiş oldu Ertuğrul Gazi'ye. Şimdi tabii şeyden sonra Osman Bey geçtikten sonra 1281'de Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra o dönemde Anadolu Selçuklu tahtında da Gıyasettin Mesut vardı. Gıyasettin Mesut doğrudan Gazanhan tarafından, tabii burası anlaşılıyordur inşallah, doğrudan İlhanlılara bağlı bir devlet olduğu için, hı hı, 1243 sonrası atamaları da sultanların seçimi de doğrudan İlhanlılara aitti. Gıyasettin Mesut Batı hudutlarında bulunan bütün bu uç beylerine olağanüstü kıymet veriyordu. Tıpkı Selefi olduğu gibi, Alaaddin Keykubat'ın da olduğu gibi. Fakat şöyle bir durum zuhur etti. Bu Gıyasettin Mesut'un bir ara Gazanhan'la arası açılınca Gazanhan buraya 3. Alaaddin Keykubat'ı atadı. Hı-hı. Anadolu Selçuk Devleti'nin başına. Fakat 3. Alaaddin Keykubat meselesinde şöyle bir durum var. Burada halkın, ahalinin, hem Müslüman ahalinin hem bölgedeki Rum ahalinin bu 3. Alaaddin Keykubat'ın keyfi uygulamalarının zulüm boyutuna vardığına dair peş peşe gelen raporlar sadece İlhanlı değil, İlhanlı'ya değil, ta Moğolistan'a kadar bu şey, bu şayalar uzanınca 3. Alaaddin Keykubat'ı Gazanhan görevden aldı. Hı hı. Görevden alınca 3 yıl boyunca İbrahim'cim, yani bu 3 yıl şey atamadı, yerine kimseyi atamadı. Hı hı. Yani bir İlhanlı'ya bağlı bir devlet var fakat bu devletin sultanı yok.
Evet.
Bir nevi doğrudan Gazanhan'a bağlı gibiler ama Gazanhan'ın da burada şey yok.
Temsilcisi. Bir,
temsilcisi yok. Çok evet, güzel söyledin. Temsilcisi yok. Bunun üzerine Türkmen beylikleri bir nevi o 3 yıl boyunca kendi başlarına davranmaya başladılar. Fakat Osman Bey bilhassa 1299'da İbrahim'cim Bilecik. Bilecik'in hemen ardından daha o hani o düğün hadisesi peşi sıra. Bilecik, Yarhisar ve İnegöl'ü gönderdiği akıncılarla Bilecik'in daha düştüğü günün gecesinden itibaren peş peşe birkaç gün içinde düşürünce bir anda Türkmen beyleri arasında muazzam bir prestij kazandı.
Evet.
Zaten Kayıboyu'nun muazzam savaşçılığı, zaten diğer Türkmen beylerine karşı bu noktada bir Selçuklar tarafından bir tercih konusu oldukları zaten biliniyordu. Bu tabii en başta tabii Karamanoğullarını rahatsız ediyordu. Fakat bu bir hakikatti. Osman Gazi etrafında, Osman Gazi bir anda bir cazibe merkezi oldu İbrahim'cim. Hem doğuda Moğollara karşı bir umut, hem de batıda hiç fitnesi bitmeyen, çatışmalara bitmeyen Doğruma, yani Bizans'a karşı bir umut olarak Osman Gazi'nin etrafında Türkmen beylerinin toplanmaya başladıklarını görüyoruz. Tabii şeyden sonra bu Gazanhan bir süre sonra tekrar bu şeyi Gıyasettin Mesud'u bir müddet hapis tutmuş. Onu tekrar iktidara getirdiğini görüyoruz şeyde, Anadolu Selçuklu ülkesinde. Fakat bu dönemde artık Osman Gazi o kadar itibar kazanmıştı ki takdir hüda bir müddet sonra Gıyasettin Mesud'un ve ondan bir 3 ay kadar, 4 ay kadar sonra da Gazanhan'ın peş peşe ölümleri zaten şeyden meşhur almış, hem Selçuk merkezinden meşhur almış, hem Moğollar tarafından tanınmış Osman Gazi'yi bir nevi artık hem bölgesinde bir bağımsız güç olarak tanınmasına sebep oldu. hem de itibarını sağlamlaştırmasını sağladı. Çünkü bölgedeki fetihleri ve kendisine olan Konya'daki teveccüh diğer beyleri biraz yıldırmıştı. Bunun üzerine artık biz bu noktadan sonra zaten 1302 olaylarını falan daha önceden değinmiştik. Bu Koyunhisar-Bafyon Savaşı'yla falan bu ilk defa merkezden gelen, Konstantinopolis'ten gelen bir Doğu Roma ordusuyla, o güne kadar tekfurluklarla savaşan Osman Gazi'nin savaşması ve merkezi orduyu da yenmesiyle birlikte 1302'den sonra artık zaten tamamen saygı gören bağımsız bir güç olarak Osman Gazi anıldığını görüyoruz. 1299 tabi ana tarih. Bunu değiştirmemekte fayda var.
Rahmetli Halil İnalcık 1302 diyordu ama.
1302 diyordu. Evet. Evet öyle diyordu ama 1299'daki 3 fetih İbrahim'cim Osman Gazi'nin yerini sağlamlaştırdı. Gönüllerdeki ve zihinlerdeki yenilerini de sağlamlaştırdı. Yani Bilecik zaten fethedilemeyecek bir kale gibi görünüyordu. Fakat bir sıra Yarhisar ve İnegöl'ün de fetihleriyle. Tabii o fetihlerin de şeyleri var ama belki ilerleyen programlarda belki buralara ayrıca değiniriz. Evet. Konumuz çünkü fetih olduğu için. Yani bu bir başkaldırı değil, bir ihtiyaçtı.
Bir de otorite boşluğu ortaya çıkmamış olsaydı eğer, yani siz takdiri idare ediniz ya, tam olarak da aslında bu Allah-u Teala'nın takdiri olan şey. Orada hem İlhanlı Sultan'ın ölüşü, hem Selçuklu'nun başındaki sultanın hayatını kaybedişi, vefat edişi aslında Osman Bey'e bir anlamda bir otorite boşluğu ortaya çıkarıp Osman Bey için yeni kapıların açılmasına da vesile olmuş. Tam da dediğiniz gibi bir başkaldırı yok aslında, fakat konjonktür Osman Gazi'yi lider haline getirmiş o dönemde aslında.
Aynen öyle İbrahim'ciğim. İstersen tekrar fetih ve sonrasındaki durumlara değinelim.
Son olarak şunu söyleyelim abi. Şimdi Osmanlı'nın kuruluş dönemiyle ilgili pek çok kitaplarda, kaynaklarda bilgiler var. Fakat insanlar daha çok popüler kültürün öne sürdüğü, ortaya çıkardığı film gibi, dizi gibi yahut işte bir takım kitaplar gibi şeyleri öncelediği için açıkçası. Hani o işte dizide ne anlatılırsa veya işte filmde ne anlatılırsa tarihi biraz öyle olmuş gibi algılıyor ve o şekilde yorumluyor. Daha önce de başka konularda bunu konuşmuştuk. Yani işte İstanbul'un fethiyle ilgili yayınlanan bazı diziler var, bazı filmler var. Orada aslında hiç de olmadığı kadar, tarihte hiç yaşanmamış bir takım hadiseler yaşanmış gibi aktarılıyor. Dahası yaşanan bazı hadiseler ve aslında işin içerisinde bilfiil bulunan önemli aktörler hiç yokmuş gibi anlatılıyor. Bugün de işte Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili bir takım diziler yayınlanıyor. İşte Osman Gazi'nin babası olan Ertuğrul Gazi ile ilgili bir takım diziler yayınlanıyor. Aslında bakılırsa o dizilerde de tabii bunlar iyi niyetle yapılan şeyler ama sonuç olarak tarih tam olduğu şekliyle aktarılmıyor, anlatılmıyor. Keza işte Selçuklularla ilgili bir takım diziler yayınlanıyor. Mesela bir tanesinde Selçuklu Sultanı oğlu Sencer, aslına bakıldığında Melikşah'ın oğlu Sencer, Melikşah vefat ettiğinde daha 7 yaşında bir çocuk. Fakat diziye bakıyorsunuz, Sencer Melikşah'la beraber savaşlarda kılıç sallıyor. Yani elbette diziler, filmler, hani senaryo olduğu için bunlar bir takım kurgu durumları içerebilir.
Bunlar kısmen tabii şey yapılabilir, göz yumulabilir İbrahim'cim. Çok hakikati çok örselemedikten sonra kısmen göz yumulabilir.
Ama bu örnekler içerisinde daha fecilleri de vardı şimdi. Evet. Onları da zikretmeye gerek yok. Tabii. Daha önce konuşmuştuk. Dolayısıyla aslına bakılırsa Okay abi, özellikle dizi ve film yapılırken, ki ben size de bu dizilerden birinin senaristliğinin teklif edildiğini biliyorum. Onun için özellikle bu konuyu açtım. Hani bu iş yapılırken, senaryo yazılırken biraz mevzuyu tam dağıtmadan, aslına sadık kalarak ve o tarihi kişiliklerin hatıralarına zarar vermeyecek şekilde anlatmak lazım olayları. Tabii doğru olarak da aktarmak, anlatmak lazım. Dolayısıyla Osman Gazi ile ilgili tam da aktardığınız gibi piyasada bir takım iddialar dönüyor olabilir. Osman Gazi'yi anlamak için, Osmanlı tarihini anlamak için, keza Selçuklu tarihini, Türk tarihini anlamak için bu konuda yazılmış ciddi önemli kaynaklar var. Bu kaynaklara bakmak doğru olur diye düşünüyorum. Keza sizin yazdığınız romanlar da mesela kesinlikle aslına uygun bilgiler içeriyor. O bilgiler harmanlanarak yazılıyor. Dolayısıyla sizin kitaplarınız da bu açıdan oldukça önemli diye düşünüyorum.
Eyvallah. Tabii şunu da son bir parantez olarak söyleyelim. Gazanan sonrası Osman Gazi diğer Türkmen beyleriyle birlikte, diğer beyliklerle birlikte bir müddet daha İbrahim'cim İlhanlılara çok arayı gerginleştirmeden, tabii, onların sefer emirlerine uyarak, mesela bir Sırf Mısır seferi ile ilgili bir Osman Gazi'nin katılımı söz konusu. Hı-hı. Yani onlarla arayı çok germeden
1256'da yaşanan çok acı hadiseler var. Anadolu'da da var. Bugünkü, evet, Irak topraklarında da var. Dolayısıyla Osman Gazi'nin böyle davranması zaten lüzumunu elzem bir şeydi.
Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Yani bu müddet daha devam ediyor İbrahim'cim. Daha sonra İlhanlı, yani Moğol merkezi giderek zayıfladıktan sonra İlhanlı da ciddi manada artık hem kendi içinde gücünü yitiriyor, hem de artık metbu Anadolu o acar o şeyle o enerjik beylere hükmetmekte artık bu işin imkansızlığını gördükten sonra doğal bir şekilde o dönemde bağımsızlık kendi kendine geliyor İbrahim'ciğim.
Eyvallah. Eyvallah abi. Dilerseniz bir ara verelim Okay abi. Bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz son bir şey yoksa ara verelim. Aranın ardından fetih sonrası İstanbul'u konuşmaya ve Fatih Sultan Mehmet Han'ı konuşmaya devam edelim. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Kıymetli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Bu programımızda fetih sonrası İstanbul'u konuşmaya devam ediyoruz. Fakat programımızın ilk bölümünde Osman Gazi ile ilgili gündemde bulunan bir tartışmaya ilişkin Okay Tiryakioğlu kıymetli bilgiler aktardı bize. Osman Gazi'nin Selçuklulara isyan ederek ortaya çıktığına dair bir takım tevatürler vardı. Bunların aslında tam olarak böyle olmadığını aktardı bizlere. İkinci bölümümüzde de İstanbul'un fethinden sonra neler yaşandı, fetih sonrasını buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet Okay abi, Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul gibi bir şehri, o ki ona sevdam diyor. Gerçekten uzun yıllar, genç yaşına rağmen yıllarca İstanbul'u fethetmeyi hayal etmiş. Tıpkı atası Yıldırım Bayezid Han gibi, tıpkı İslam Devleti Emeviler döneminde yapılan seferlerde hangi niyetle yapıldıysa o seferler, o kuşatmalar, tıpkı onlar gibi İstanbul'u fethetmeyi hep hayal etmiş ve bu hayalini gerçekleştirmiş bir padişah. Bir kısım konuşmuştuk fetihten sonra neler oldu diye İstanbul'da diye. İsterseniz oradan, kaldığımız yerden konuya devam edelim. Buyurun.
Evet İbrahim'cim, birkaç hatırlatmayla gidelim. Bazı noktalara, hassas noktalardı bunlar. Hem altını da çizmiş oluruz. Hı hı. O dönemde tabii Fatih fetihten sonra artık elde, zaten fetih öncesinde de zayıflamış, giderek ticaretini yitirmiş, kaynaklarını, sadi alanlarını yitirmiş bir devlet vardı. Batıya bir nevi, her ne kadar mezhep ayrılığı tabii onlara çok zarar verse de, bir nevi bir terk edilmişlik vardı. Bunu söylemek lazım Konstantinopolis üzerinde o dönemde. Tabii fetihin her ne kadar Fatih Sultan Mehmet Han son derece incelikli davranmasına ve fetih sırasında şehrin hasar görmemesi için defalarca elçiler göndermesine rağmen Doğu Roma tarafı bunu reddetti. 11. Konstantin gururlu bir adamdı. Savaşmadan şehri teslim etmeye yanaşmadı. Her ne kadar başnaibi Lucas Notaras kendisini bu konuda tıpkı Fatih Sultan Mehmet Han gibi ikaz etse de 11. Konstantin Cenevizlerin ve kısmen de Venediklerin tertiplediği müdafaanın başında yer almayı tercih etti. Zaten muharebe esnasında da kendisi son anda Cenevizli General Giustiniani bile adamları tarafından surlar üzerinde yaralandığı için kaçırıldı. O halde 11. Konstantin son nefesine kadar savaşarak canını verdi ve şehri terk etmedi. Hı hı. Ben ilk zamanlar bunları kitaplarımda yazdığımda falan bu biraz sanki böyle karşı tarafı övmek gibi görüldü, ama biz düşmanımızı ne kadar iyi tanırsak ve onların tavır ve davranışlarını ve bilhassa muharip özelliklerini, o gururlu tavırlarını anlatırsak ne kadar bu kazandığımız zaferin değerini arttıracaktır.
Kesinlikle öyle.
Ki 11. Konstantin gerçekten de böyle biriydi. Ölmeyi tercih etti, kaçabilirdi. Yani o kaçacak imkanı vardı.
Asırlar sonra Sultan Abdülhamit Han kendisine payitahtı terk etmesi teklif edildiğinde
aynen öyle.
Onu örnek aynen vererek öyle. Onun yapmadığı bir şeyi ben niye yapayım ki diye söylüyor değil mi yani? Asırlar tabii, sonra tabii, bile bu kahramanlık aslında takdir ediliyor.
Aynen öyle. Yani o şeyde o Çanakkale siperleri bombalanırken yani dedi benden bir şey kadar bir Roma imparatoru kadar da mı bir gurur beklemiyorsunuz demişti kendisini saraydan almaya gelen iddiatçılara. Ben de onu örnek gösterdi. Tabii bu şehir iktisadi kaynaklarını yitirmişti dedik. Muharebe sonrası bu daha da zarar gördü. O yüzden Fatih Sultan Mehmet Han başta Bursa halkını bir zorunlu göçe tabi tuttu. Hatta bu konuda ilk başta ricacı olmasına rağmen, bizzat Bursa'ya gidip ricacı olmasına rağmen, Bursalıların bu konuda tabii yani İstanbul sonrası Edirne'den de önce yani Bursa'nın Osmanlı'nın esas dergahı, esas merkezi olduğunu da unutmayalım. Hı hı. Hatta çok değil yani bundan bir 100 yıl önce bile İstanbul ve Bursa, Mekke ve Medine gibi bilhassa İstanbul halkı, Anadolu halkı tarafından İbrahim'ciğim mübarek şehirler olarak kabul edilirmiş. Osmanlı'nın pek çok şehzadesi, pek çok sultanı İstanbul'un fethine kadar olan süreçte. Fetihten sonra da daha çok siyaset edilen şehzadelerin kabirlerinin burada olduğunu biliyoruz. Bursa'da olduğunu biliyoruz. Bursa halkı hem tabii ekonomik kaynakları da zengin olduğu için büyük bir antrepoydu. Geçmiş sohbetlerimizde bahsetmiştik galiba. Evet. Batı'nın ürünleri buraya gelirdi. Doğrunda ipekli ve pamukları buraya gelir. Karşılıklı tüccarlar burada bunları takas ederler. Böylece Doğu Batı kavşağında en büyük dokuma transferinin olduğu büyük antrepo şehriydi Bursa. Zengindi o yüzden. Ve halk da tabii göçe durdu. Geri durunca Fatih Sultan Mehmet Han'ın kısmen zorunlu göç kararı aldığını görüyoruz. Daha sonra bunun Niğde'de yapıldığını da göreceğiz. Yakın coğrafyaların pek çoğundan, İstanbul'a yakın coğrafyalardan özellikle zorunlu göç tedbirleri uygulandı. Şu tedbiri de hatırlatalım, söylemiştik, hatırlıyorum. Kim her kim gelirse, İstanbul'un en mutena yerleri neresi olursa olsun, bir Bizans sarayı da buna dahil olmak üzere, o zamanki Türkiye'nin neresinden gelirse gelinsin, buraya hiçbir vergi ödemeden, hiçbir bedel ödemeden bu evlere, bu saraylara, bu mermer konaklara oturabilecekleri, kimseye de bu konuda ilk oturumda bunu sahibi olarak kendi adına buna sahip olabileceğini kadıdan da tapu senedini alabileceği söylenmişti. Bu ilk başta biraz işler gibi oldu. Bursa tedbir falan sonra alındı. Çünkü gelenler geldiler ama bir ay iki ay durdu insanlar. Baktılar ki şehrin bir şeyi yok. Yani altyapısı çökmüş.
Tarım yapılamıyor.
Ve ticareti yok. Ticareti yok yani pazarları çalışmıyor. Yani böyle bir ekonomisi yürümeyen bir şehirde hayatında olmayacağı için doğal bir şekilde bu insanlar buraları terk etmeye başladılar.
Evet.
Bunun üzerine tabii Fatih Sultan Mehmet Han çok akıllı bir tedbir olarak hem zorunlu göç uyguladı hem de o zamanlarda ta o zamanlardan itibaren Avrupa'nın büyük şehirlerinin de zaten getto tabiri o zamandan geliyor. Yahudilerin ana şehir merkezlerinden uzaklaştırılması. Uzak mahallelere ikametleri zorunlu tutuluyordu. Yahudilere büyük verdi, imkanlar verdi, İstanbul'a girip yerleşmeleri. Burada ticaretlerinde özgür, serbest olacakları, dinlerini özgürce yaşayabilecekleriyle ilgili. Hakikaten de büyük bir Yahudi göçü o dönemde İstanbul'a yaşanmaya başladı. Zaten ondan sonraki 30 yıl içerisinde İstanbul artık büyük tekrar dünyanın büyük metropollerinden o dönemde biri haline geldi. Biz 1459 tarihinde bu Fatih Sultan Mehmet Han'ın paşalarını toplayıp İstanbul'un yakınlarındaki büyük tepelerden birinde çıkıp henüz işte o az önce tasvirini yaptığımız o düzensiz, ticaretsiz, fakir şehre paşalarına gösterip her birinin bir cami etrafında külliyesi ve imaretleri külliyesi bunu besleyecek olan akkar dükkanlarını kuracak şekilde birer mahalle kendi isimlerinde vermek suretiyle kurmalarını istedi.
Evet.
Bu teşvik edici oldu. Sadece Fatih Sultan Mehmet Han döneminde değil. Yani o dönemde işte hani Molla Gürani Hazretlerinden tut işte Mahmut Paşa'ya, Davut Paşa'ya, Hacı Hüsrev'e kadar pek çok İstanbul'un büyük mahallesi ilk dönem o zamanlarda kuruldu. Murat Paşa, Davut Paşa söyledik galiba. Şemsi Paşa. Daha sonraki dönemde de bu devam etti. 16. yüzyıl boyunca da mesela Cerrah Paşa'nın ya da Kanuni Sultan Süleyman Han'ın bu çok kıymetli Şehzadesi Cihangir'in, Şehzade Cihangir adına buradaki caminin etrafında kurulması madeni. Bu güzel bir gelenek olarak fethedilen şehirlerde o şehri kısa sürede bir Türk İslam şehri haline getiren, hem mimari bakımından kültürel bir değeri kısa sürede oluşturuyordu, hem de o bölgeyi imar ediyordu. Çünkü hem kurucuları bunlar büyük, hem nüfuzlu hem de zengin insanlar. Hem de bu bölgede kurdukları ticaret altyapısı, çünkü o imaretlerin, külliyelerin destek yaşaması lazım. Burada ticaret çok hızlı bir şekilde başlıyor ve tabii ki nüfus da buraya çekiliyordu. Bu şekilde bir Türk İslam şehri çok kısa bir sürede inşa edildi. Dediğimiz gibi 20-30 yıl içerisinde İstanbul tekrar büyük bir metropol haline geldi. Yani bu şekilde zaten Doğu Roma'nın elinde devam etseydi, gerçekten de bir virane olarak belki ondan, belki diyelim bir 10-15 yıl sonra tekrar yeniden bir Latin istilasına uğraması gibi durum olabilecekti ki zaten Lucas Notaras ve etrafındaki diğer kurmayları bunu hep düşünüp hep de çekindikleri bir husus olduğunu biz daha Fetih'ten sonraki konuşmalarından, özellikle Fatih Sultan Vedan'la yaptığı konuşmalardan Lucas Notaras'ın anlıyoruz. Onu hem ona çok kıymet vermişti Lucas Notaras'a, Fatih Sultan Vedan. Bunu tarih sohbetlerine de katıyordu. Bu hususlarda da görüşmüşlerdi. Evet. Ki o meşhur sözde Fatih Sultan Vedan'a tekrar etmişti o zaman. Yani biz orada Latin serpuşu göreceğimize Müslüman sarığı ve külahı görmeyi tercih ediyoruz. Lafı buradan geliyordu. Çünkü 1051'deki büyük skizmadan galiba söylediğimi hatırlıyorum. İki kilise birbirini aforoz etti. İbrahim'ciğim, bunlar birbirlerine Ortodoks ve Katolik mezhepleri heretik, yani zındık, yani kafir olarak ilan ettiler. Aforoz da dedikleri işte bu, yani ekskomini, yani tamamen kendilerine ait toplumdan dışlama. Yani artık onlara kız vermeme, onlarla kutsal bir günü kutlamama, onlarla aynı sofrada yemek bile yememeydi aforoz etmek. Bu kadar ağır bir şeyde Hristiyan dünyasında İbrahim'ciğim. Evet. Bu kadar büyük bir düşmanlık. Tabii Fars Samvedan'ın da Patrik Genadius'la birlikte onu bir vezirlerinden bir vezir derecesi vererek protokolde kum muhafaza etmesiyle birlikte Ortodoks mezhebi de varlığını sürdürdü. Ortodoks mezhebinin diğer kanatları da güçlendi. Yani Haçlı seferlerinde mesela Süryaniler, Ermeni Kilisesi, Keldaniler, bunlar çok zarar görmüşlerdi İbrahim'ciğim. Varlıklarını güç bela yer altında sürdüren bu insanlar İstanbul'un Türkler tarafından, Müslümanlar tarafından fethiyle birlikte derin bir soluk aldılar. Sadece patriklik değil, bunun diğer alt kanadında yer alan diğer mezhepleri de Ortodoksluğun, bunlar da bir taze soluk, bir hayat, bir yaşam. Yani Türkler daima İbrahim'ciğim, Yahudiler ve Hristiyanlar için, özellikle Doğu Hristiyanları için bir güvenli liman oldu ya. Ya bunu nasıl, bunun görülmemesine imkan yok. Sadece bu menfi bir propagandayla bugün herhalde bu Türk düşmanlığını bu kadar yürütebildiler. İşte o, bilhassa aralarından, 18. asırdan itibaren İbrahim'ciğim.
Aralarından birileri, aralarından birileri özellikle Türklerin kendileri için güvenli liman olduğu gerçeğini göz ardı ederek Türklerin kendileri için en büyük tehdit olduğu propagandasını yayıyorlar. Dolayısıyla bugünkü nefretin en önemli gerekçelerinden biri de bu olsa gerek abi.
Yani o 16. asırda, yani İbrahim'ciğim, Luther'in o ilk protestan, o Wittgenstein Üniversitesi'nin kapısına o ilk protestanlığı manifestosunu astığı günden itibaren, aynı zamanda bu Martin Luther'in enteresan şekilde biz Fatih Sultan Vedan tarafından o dönemden itibaren, daha sonra Kanuni döneminde 517 olduğuna göre Yavuz, Kanuni Sultan Süleyman'dan döneminde protestanların büyük miktarda parayla desteklendiğini görüyoruz bizim Osmanlı tarafından İbrahim'ciğim. Ona rağmen Calvin'de de, Fransa'da Calvin'de de, sonra o Jan Hus, Orta Avrupa'da Jan Hus tarafından, aynı zamanda işte Martin Luther tarafından Türkler hakkında öyle ağza gelinmedik şeyler söyleniyor. Acaba bu aradaki gizli ilişkiyi bir örtme çabası mıydı? Ben zaman zaman o aklıma gelir.
Muhtemeldir.
Yani abi, Türklerden hem sen destek alıyorsun, Katolik Kilisesi'ne, Vatikan'a karşı hem muazzam destek alıyorsun, hem de Türklerle ilgili Martin Luther'in bir sözleri var. Yani yenilir ötülür değil.
Ya düşmanımın düşmanı dostumdur felsefesi burada devreye giriyor. Fakat onların Türk düşmanlığı, Türklerin kendi düşmanlarına düşman olması bile şey yapacak kadar, yani onları rahatsız edecek kadar bir durumu ortaya çıkarmıyor. Dolayısıyla evet, Türklerden destek aldıkları doğru, fakat destek aldıkları halde, Türkler kendilerine yardım ettikleri halde Türklerden nefret etmeye devam ediyorlar. Bugün de aynı şey söz konusu. Bugün de yine bu insanların başları sıkışsa, Türkiye bunlara destek verse, o desteği asla dillendirmeyecek kitleler Türk düşmanlığı meselesi gündeme geldiğinde, söz konusu olduğunda ısrarla bunun üzerine gitmeye maalesef devam ediyorlar.
Yani Gencer Hoca çok enteresan tespitlerde bulunuyor. Bu modernizm, İslam'da modernizm diye onun kalın bir ansiklopedi çapında bir kitabı var. Diyor ki hani bu Türklerin İslam dünyasında niye bu kadar Batı gözünde menfi olarak ayrışması? Şimdi Batılı için diyor şeriat dendiği anda ilk uyanan figür Türk figürü.
Evet.
Çünkü dine yaklaşımda kurallara yani naslara o normatif yapıya sahip çıkma ve bunu uygulamada Türkler Araplardan çok ileri olarak görülmüş.
Bir de abi uzun yıllar İslam'ın sancaktarlarını yapmış bir millet. Bugün Batı'da Müslüman dediğinizde akla Türk geliyor. Çünkü Türkler Batı'ya doğru hareket ederek İslam'ı yayma girişiminde bulunmuşlar. Dolayısıyla bu tartışma da çok fazla gündemde açıkçası. Bunu da söylemek gerekiyor.
Şey de çok enteresan İbrahim'cim. Bu Napolyon'la birlikte bu oryantalizm ilk başladığı zaman, artık resmen başladığı zaman Araplara şunu söylüyorlar ya ve etkili oluyor. Diyorlar ki, ya diyorlar görmüyor musunuz bu Türklerin halini? Yani siz bir kere Endülüs medeniyeti gibi bir medeniyetin sahibisiniz.
Evet.
Biz bu Rönesans'ı yaparken Endülüs, bilhassa bu İspanya Endülüs'ünden, Emevilerden, Endülüs Emevilerinden çok çok faydalandık. Ya bu Türkler oradan çıkmışlar, gelmişler ayaklarında çadır, sırtlarında çadırıyla. Bunlar gelmişler, bir de mezhepleri sahiplenmişler. Kraldan çok kralcı olmuşlar. Arapları da bastırmışlar. Evet. Yani bugün şeriat deyince, sünnet deyince bu Türkler çıkıyor. Fakat siz Arapsınız. Siz bunlara bu yeni yeni normları İslam'ın çağa uygun normlarını siz belirleyeceksiniz diyerek bunlar bu yaklaşım güneyde Arap dünyasında büyük bir kabul gördü. Yani daha sonra o Baas Partisi'nin kuruluşu bile bu fikre dayanıyor biliyor musun İbrahim'ciğim?
Evet. Çünkü onlar yani onlar da böylesi bir yönlendirmeye teşne zaten. Yani
aynen öyle. Aynen öyle. O Arap sosyalistleri tamamen bu fikirle ve o Türk düşmanlığı, o nasıl bizdekilere de Arap düşmanlığı varsa gittiğinde orada da sen ki bölgeleri sen yakın biliyorsun, yakın gittin o bölgede ileri gelenleriyle. Yani o Türk düşmanlığı da aynı şekilde bizdeki Arap düşmanlığı gibi halen cari bir durum. Hani okumuşlarında diyelim.
Yani yine şöyle Türkiye'deki Arap düşmanlığı genele teşmil edilemeyecek türden bir düşmanlık. Yani işte bir kitle var.
Evet.
Bugün özellikle mülteci meselesinde ısrarla ön plana çıkarak böyle insanlık tarihinde hakikaten utanç vesilesi olarak görülecek bir takım çözüm önerilerini ileri süren bazı kitleler var. Bu kitlelerin bünyesinde hapsolmuş bir şeylik var. Arap düşmanlığı var. Aslında genele bakıldığında genele teşmil edemeyeceğimiz türden bir düşmanlık bu. Fakat karşı tarafa yani Arapların yaşadığı coğrafyaya baktığımızda aralarında sadece Katar burada saf dışı tutulabilir. Belki Katar'ı evet. Burada ayırabiliriz. Onun haricindeki diğer bütün Arap ülkelerinde Türkiye'ye ve Türklere evet. karşı gerçekten çok ciddi bir düşmanlık söz konusu. Ama işte siyasette şöyle bir şey abi. Sonuç olarak darda kaldığınızı yine Türkiye'ye imdadınızı koşuyor. Bugün evet, işte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kendilerini kışkırtıp sizinle ya. Ortak iş yapacağız diyerek 440 milyar dolarlık silah sattığı bir dönemde Türkiye düşmanı olan bir takım devletler ki Mısır bunun içerisindedir, Suudi Arabistan bunun içerisindedir, Birleşik Arap Emirlikleri de bunun içerisindedir. Amerika desteğini çektiği anda terörle onların iddiasına ifadesine göre söylüyorum veya teröre benzer olaylarla karşı karşıya kaldıklarında yanlarında Türkiye'yi buluyorlar ve birdenbire işte birkaç sene önce Türkiye aleyhine hatta Osmanlı aleyhine çok ağır ifadeler kullanan bu ülkelerin liderleri bugün Türkiye'yi çok güçlü, evet. önemli bir devlet olarak tanımlıyorlar. Aslında halklarda da şunu da söyleyelim, halklarda da çok ciddi manada bir Türk düşmanlığı yok. Fakat maalesef tam da sizin
nasıl ifade ettiğiniz. Onu çizelim İbrahim'cim ya, kesinlikle. O yanlış anlaşılabilir.
Tabii halklarda asla böyle bir şey yok.
Yönetimlerle ilgili sorun bu. Evet.
Kesinlikle öyle. Hatta sizin az önce verdiğiniz örnek güzel bir örnekti. Baas Partisi'nin kuruluş felsefesi.
Evet.
Yani bugün Suudi evet. Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde aslında Mısır'da da yönetim tarzı açısından böyle ama halk açısından böyle değil. Oradaki yönetimlerin temel felsefesi maalesef Türk düşmanlığı üzerine kuruluyor. Fakat şeyin bir Amerikalı bir diplomat var. Lord Palmerston bu evet, diplomasinin evet. en temel ilkesini özetlemiş bir cümleyle. Onu ben sıkça dillendiririm. Burada bir kez daha söyleyeyim. Der ki diplomasi de Amerika Birleşik Devletleri'nin dostları veya düşmanları yoktur, çıkarları vardır der. Bu bütün ülkeler için söz konusudur. Dolayısıyla bugün Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin çıkarı neyse, çıkarı kiminle beraber olmaksa onların dostu o olur. Çıkarı kimi karşısına almaksa düşmanı o olur. Bugünkü tabloyu da bu şekilde özetleyebiliriz. Okay abi, programımızın sonuna geldik.
Eyvallah İbrahim.
Ben son kısımda biraz fazla konuştum galiba. Onun için özür diliyorum.
Estağfurullah. Çok iyi oldu altını çizdiğin noktalar İbrahim.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki programda konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz.
İnşallah.
Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bu hafta değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'da yaşananları konuşmaya başladık. Bir kısmı konuştuk. İnşallah haftaya, önümüzdeki haftaki programda konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haftaya görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.